Ayrım 25, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Selim Deringil, sayfa 181. Burada ima edilen Türkiye daha mülayim bir politikaya yöneldiği takdirde bu tür ihsanlara hak kazanacağıdır. Clinton'ın çok gizli ibaresini taşıyan ve Foreign Office'de ancak kısıtlı dağıtımı yapılan 9 Eylül 1942 tarihli ve Türkiye'nin toprak istekleri başlıklı raporunda özetle şunlar söyleniyordu. Türkiye'de Turancılık yaygındı ve bu düşünceye yakın olanlar İran'da ve Sovyetler Birliği'nde yayılmacı emeller besliyorlardı. Fakat bu hareket yer altında faaliyetini sürdürmektedir ve resmi destek görmüyor gibidir. Ama gene de hükümetin bu hareketi bastırmak için tüm çabasını harcamadığı izlenimi edinilmektedir. Yani Clinton, Turancılığa hükümet çevrelerince belirli ölçüde göz yumulduğunu söylüyordu. Clinton, Türklerin Sovyetlerden çekindikleri için Kafkasya'da herhangi bir iddiayı öne sürmeyeceklerini düşünüyordu. Rusya çökse de İngiltere'nin nihai zaferi kazanacağına inandıkları sürece Almanlardan hediye olarak Rus toprağı kabul edeceklerini sanmıyorum. Ama Clinton'a göre Türk hükümetinin İran'a karşı tavrı bundan çok değişikti. Savaştan sonra özellikle Ruslar kuzeyde sorun yaratırlarsa Türkiye'den Türk-İran sınırında tadilat yapılması talebinin gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Türkiye'nin Bulgaristan'la ilişkilerine gelince, Bulgaristan'la hesaplaşma günü geldiğinde Türklerin Burgaz'ın güneyinde sınır tadilatı yapılmasını isteyecekleri kesindir. 12 adalar konusunda kuşkusuz Türkler adaların çoğunun onlara geçmesini bekliyorlar. Irak konusunda Türklerin Musul'da gözleri olduğu kesindir ama Türk-İngiliz bağlantısı sürdükçe bu konuda fazla ses çıkaracaklarını sanmıyorum. Türkiye konusunda Halep'i istemediklerini ne kadar tekrar ederlerse etsinler, bu yörede Halep'i içermeyen bir sınır tadilatı söz konusu olamaz. 50. FO 371, R 5618, 2713, 44. Foreign Office'in Türkiye uzmanı bu konudaki raporunu tamamlarken Türkiye'den gelecek taleplerin hiçbirini yerine getiremeyeceklerini söylüyor. Neden olarak da İngiltere'nin başka mercilere önceden verilmiş sözlerini gösteriyordu. Görüldüğü gibi Foreign Office Turancılık hareketini fazla önemsemiyor ama Türkiye'nin başka yönlerde yayılmacı emellerini koruduğuna inanıyordu. Türk hükümetinin her fırsatta hiçbir toprak talebi olmadığını tekrar etmesine rağmen bu açıklamaların samimiyetine inanmıyorlardı. Başka konularda olduğu gibi Türk ve İngiliz görüşleri arasındaki bu çelişki gene taban tabana zıt iki yorumun sürekli çarpışmasından kaynaklanıyordu. İttifakın sürdürülebilmesi için temelde var olan çelişki göz ardı edilmeye çalışılıyor ama zaman zaman bütün çabalara rağmen su yüzüne çıkıyordu. İngiltere için Türkiye, miğferin bir an önce yenilmesi için kullanılacak bir silahtı. Yani bir amaca yönelik bir araç konumunda görülüyordu. Bu nedenle Türkiye'yi aktif biçimde savaşa sokmak için toprak rüşveti vermek oyunun kuralları içindeydi ve bu konuda İngiltere Türkiye'yi tatmin etme yollarını araştırıyordu. Bunu yaparken de karşı tarafın aynı doğrultuda çaba harcadığını varsayıyordu. Türkiye için konu varlığını korumaktı. Bunun için taraflardan birinin mutlak egemenliği ve kesin zaferi zorunlu olmayabilirdi. Türkiye varlığını korumak için üzerine mümkün olduğu kadar az şimşek çekmeliydi. Etrafından toprak talep ederek fırsatçı bir tutum içine girmek, tarafları kışkırtmak bu amaca ters düşerdi. Savaşta müttefik üstünlüğü. Savaşın akışının müttefikler lehine dönmesi yukarıda sözü edilen çelişkiyi keskinleştirdi. Bir yandan El Alemen'de İngiliz karşı saldırısının Rommel'i Kuzey Afrika'dan sökmesi ve Mısır'ın böylelikle kurtarılışı, öbür yandan Stalingrad'da Sovyetlerin zaferi Türkiye üzerindeki baskıyı artıracaktır. Türkiye'nin bu konjonktür içinde savaşı kısaltan bir araç olarak konumu eskisinden daha da geçerliydi. Ayrıca tüm cephelerde miğfer gerilemeye başladığından Türkiye'nin Orta Doğu'yu miğfere kapayan bir kale olduğu savı da geçerliliğini yitiriyordu. Bu durumda İngiliz baskısına karşı yeni bir formül bulunmalıydı. Türk devlet adamlarının bu aşamadan sonra başvurdukları çare, Türkiye'nin hala askeri araç gereç bakımından zayıf olduğunu sürekli savunmak ve Almanya'nın İngiltere'yi zedeleyebilecek taktik bir zafer aradığını öne sürmekti. Türkiye bu bakımdan ideal bir hedefti. 9 Ekim 1942'de Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu, Hügesen'e Almanların hala çok tehlikeli olduğunu ve Nazi liderinin Kudüs köpek saldırganlığının bu kez Türkiye üzerinden Mısır'a ulaşmak istemelerine yol açabileceğini söyledi. 51. Başbakan Refik Saydam'ın ölümünden sonra Saracoğlu başbakan olmuş, Menemencioğlu da 1942 Temmuz'unda Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmiştir. Menemencioğlu'nun bu girişimine Foreign Office'in tepkisi bakanın sözlerini ciddiye almamak olmuş, Hügesen'in bu raporuna G.L. Clutton baştan sona saçmalık parafını düşmüştü. Clutton, Naziler hiçbir zaman böyle davranmazlar, gerçek şu ki Türkler Ruslardan korkuyorlar, diyordu. 52. FO 371R 7176-2444. 5 Ekim'de Saracoğlu'nu ziyaret eden Hügesen, ona Türkiye'nin savaştan sonra Sovyetlere karşı güçlü olmak istediğinden kuşkulandığını söyledi. Saracoğlu, bu görüşün yanlış olduğunu ve Türkiye'nin sadece savaşın tehlikelerine karşı güvence aradığı cevabını verdi. Ayrıca Başbakan, Türkiye'nin hiçbir toprak talebi bulunmadığını da yineledi. Ona Yemen veya Irak'ı teklif etsek dahi kabul etmeyeceğini, zira bunların ancak sorun ve güçsüzlük kaynağı olacağını söyledi. 53. A.G.E. Ama Foreign Office gene de ikna olmuyordu. 5 Kasım'da Güney Masası yetkilisi P. Dixon şu değerlendirmeyi yapıyordu. Dolaylı yollardan edindiğimiz birçok kanıt, Rus korkusunun Türkiye'nin hesap ve davranışlarında birincil amil olduğunu göstermektedir. Dixon'a göre, Menemencioğlu yakın bir geçmişte Hügesen'e Rusların İngiltere'ye baskı yaparak Türkiye'ye az silah verilmesini istediklerinden kuşkulandığını söylemişti. 54. A.G.E. Ayrıca Ahmet Şükrü Esmer de Türk devlet adamlarının bundan kuşkulandığını söylemiştir. Ahmet Şükrü Esmer'le mülakat 29 Ekim 1977. Ama Churchill en azından kendi amaçları için Türkiye'nin güçlendirilmesinden yanaydı. Başkan Roosevelt ve ben uzun zamandır Rusya'ya yeni bir yol açmak ve Almanya'nın güney cephesini vurmak istiyorduk. Türkiye tüm bu tür projelerin anahtarıydı. Türkiye'yi bizim saflarımıza savaşa sokmak uzun zamandır amacımızdı. Şimdi konu yeni bir ivedilik kazanmış, yeni umutlar doğmuştu. 55. Churchill, The Hinge of Fate, sayfa 623. 9 Kasım 1942'de Amerika'nın Londra Büyükelçisi John C. Vinant, General V.B. Smith ve Anthony Eden'ın hazır bulundukları bir toplantıda Churchill, Türkiye'nin 45 tümenlik üstün vasıflı savaşçılarının savaşa sokulmasının giderek kaçınılmaz olduğunu savundu. Müttefikler bunları hazırlayıp Balkanların kurtarılmasında kullanmalıydılar. Bu konunun görüşülmesi için ABD Dışişleri Bakanı Harry Hopkins ve Genelkurmay Başkanı General Marshall Londra'ya davet edileceklerdi. 56. Ray Sherwood, Roosevelt and Hopkins, sayfa 656-657. 18 Kasım'da Churchill Mısır'daki kurmaylarına şu satırları yazdı. Türkiye'yi baharda savaşa sokmak için en yoğun ve sürekli çaba harcanmalıdır. 57. Churchill, A.G.E. sayfa 624. Churchill, Türkiye'ye lojistik destek sağlamak için Çanakkale'nin kullanılabileceğini düşünüyordu. Belirtmek isterim ki doğru yöntem bulunursa Türkiye kazanılabilir. Türkiye müttefikimizdir. Ayrıca barış konferansında muzaffer devletler arasında yer almak isteyecektir. 58. A.G.E. Türkiye iyice teçhizatlandırılmalıydı. Ordusu savaşçıydı ama çağdaşlaştırılmalıydı. Şimdiye kadar Türkiye korktuğundan yükümlülüklerini yerine getirmedi ve biz yardım edemeyeceğimizi göz önünde bulundurarak bu durumda müsamaha gösterdik. 59. A.G.E. Ama şimdi durum değişmişti. Rommel'in yenilgisi Türkiye'ye daha çok kuvvet gönderilebilmesi demekti. Foreign Office o günlerde Türkiye'nin baskıya direnmesinin zorlaştığının bilincindeydi. İngiltere'nin İsviçre Büyükelçisi Norton durumu şu sözlerle özetliyordu. Kuşkusuz son günlerde askeri ve siyasi yönden Türkiye'nin işi zorlaşmıştır. Son yıllarda Ankara iki taraf arasında mutlak bir denge sağlamaya çalışıyordu ve kabul edilmelidir ki Türk diplomasisinin geleneksel yetenekleri sayesinde başarılı da oldular. Ama Büyükelçi'ye göre artık bu durum süremezdi. 60. FO 371R 7897 2444 18 Kasım'da Churchill, 1943 Nisan-Mayıs'ında Türkiye'de büyük çapta bir yığınak yapılmasını öngörüyordu. Ayrıca Türkiye'ye toprak bütünlüğü konusunda güvence veren bir İngiliz-Amerikan-Sovyet ortak notası verilecekti. Bunu Türkiye'ye yollanacak güçlü bir İngiliz-Amerikan ortak askeri heyeti izleyecekti. 1942 kışı boyunca Türkiye'ye Mısır'dan ve ABD'den tank ve uçak savar bataryaları gönderilecek, bir yandan da askeri havaalanları inşa edilecekti. Türkiye'ye kesintisiz bir biçimde silah ve malzeme akıtılmalıdır. 61. Churchill A.G.E. sayfa 624-625 24 Kasım'da Churchill, Stalin'le Roosevelt'le bu konuda fikir birliği içinde olduklarını, ABD başkanının zaten bağımsız olarak aynı kanıya daha evvelce varmış olduğunu bildirdi. Churchill'in Stalin'e gönderdiği mesaj şuydu: "Benim görüşüme göre hepimiz Türkiye'yi yanımıza savaşa sokma çabalarını tazelemeliyiz." 62. A.G.E. 28 Kasım'da Stalin şu yanıtı verdi: "Türkiye'yi baharda savaşa sokmak için mümkün olan her şey yapılmalıdır. Hitler ve suç ortaklarının yenilgisini çabuklaştırmak bakımından bu çok önemlidir." 63. A.G.E. sayfa 625-626 Savaş tüm cephelerde Almanya aleyhine gelişirken artan müttefik baskısına karşı Türkiye Alman tehlikesinin henüz geçmediğini ve Sovyetlere güvenilmemesi gerektiğini vurgulamaktaydı. 6 Kasım'da Menemencioğlu, Ankara'daki İngiliz elçiliği müsteşarına Almanların savunmaya çekildikleri halde göz alıcı bir moral zaferi arayışına giderek Boğazlara saldırabileceklerini söyledi. Ayrıca Menemencioğlu'na göre Sovyetlere güvenilmemeliydi. Onlar ancak bir ölüm kalım savaşına zorlandıkları için İngiltere ile işbirliğine girmişlerdi. Stalin ilk fırsatta İngiltere'ye ihanet edebilirdi ama gene de Türkiye Karadeniz'de komşusu olarak Almanlarla Ruslar arasında seçim yapmak zorunda kalırsa Rusları tercih ederdi. Zira en azından onlarla ilişkilerde deneyimliydi. Menemencioğlu Almanya'nın mutlaka yenilmesi gereğini vurguladı. Savaş sonrası dünyasında Türkiye ve Yunanistan İngiliz yardımıyla Kuzey ve Güney Slavlarının birleşmesine karşı bir set oluşturabilirdi. Numan'a göre savaştan sonra Türkiye İngiltere'nin yakın doğudaki kalesi olabilirdi. Bu durumda savaştan sonra batıda ve doğuda gelişmeleri bizim istediğimiz yönde etkileyebilirdi. Bu rolü üstlenmeye hazırdı. 64. Menemencioğlu'nun daha sonraki günlerdeki tutumunu, özellikle Adana ve Kahire konferanslarındaki kesin tavrını göz önünde bulundurursak, hünerli bir diplomasi örneğiyle karşı karşıya kaldığımızı anlarız. Numan Menemencioğlu'nun Türkiye'yi kimsenin kalesi yapmak istemeyeceği aşikardır. Sorun her zamanki gibi zaman kazanmaktır ve İngilizler için Türkiye'nin önemini koz olarak kullanmaktır. Menemencioğlu bu konuda İngilizleri ikna etmeyi başarıyordu. 7 Aralık'ta raporu değerlendiren Foreign Office görevlisi O. Sargent, Menemencioğlu'yla İngiliz müsteşarı arasında geçen konuşmayı Türk tavrında bir değişme olarak yorumluyordu. Giderek başbakanın bize verdiği Türkleri baharda savaşa sokma görevinin sandığımız kadar zor olmayacağı umudu belirmektedir. Sargent'a göre şimdiye kadar Türkler Sovyetlerle Almanya'nın ayrı bir barış yapmasından korkmuşlardı. Şimdi ise Türkiye'de Slav yayılmacılığı korkusu başlamıştı. Bu korku Türkiye'nin savaşa girmediği takdirde İngiltere ile Sovyetlerin onun aleyhinde bir antlaşmaya varacakları kuşkusundan kaynaklanıyordu. Sargent İngiltere'nin bu korkuyu kullanmasından yanaydı. Bu durum elimizi iyi oynadığımız takdirde ve bu korkuyu özen, sabır ve hassasiyetle geliştirdiğimiz takdirde bize kesin avantaj sağlayacaktır. Churchill'in tabiriyle bu yumuşak baskıyı uygulayacak olan Hugesson'dır. 65. A.G.E. Bu aşamadan sonra İngiltere Türkiye'ye bir tür manevi şantaj uygulamaya başladı. Türkiye savaştan sonra belirecek Rus tehlikesine karşı ancak müttefik davasına somut katkılarda bulunarak Batı'nın desteğine hak kazanacaktı. 2 Aralık'ta İngiliz Dışişleri Bakanı Eden, Avam Kamerası'nda verdiği bir demeçte savaştan sonra iki büyük gücün, İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin Avrupa'nın kaderini tayin edeceğini söyledi. Bu demeç, Türkiye'de geniş yankılar uyandırdı. 66. H. Howard, A.G.E. sayfa 172. Bu hava Hugesson'un amaçlarına çok uygundu. Her ne kadar Hugesson anılarında İngiltere'nin Türkiye'ye baskı yapmadığını savunsa da Foreign Office belgeleri bunun aksini göstermektedir. 67. H. Nutbull, Hugesson, Diplomat in Peace and War, sayfa 185-186. Hugesson 5 Aralık'ta izinli olarak Londra'ya geldiğinde Foreign Office yetkililerine şunları söylemiştir. Eden'ın demeci Türkleri külahlarını önlerine alıp düşünmeye sevk etmiştir. Birleşmiş Milletler'e katılmadıkları takdirde barış konferansında söz hakları olmayacaktır. 68. FO 371R 8381-810-44. 21 Aralık'ta Clutton, Hugesson'la yapılan görüşmeleri şöyle özetlemiştir. Bizimle Sovyetler Birliği arasında savaş sonrası işbirliği ve barış konferansında ortak tutum konusunda Türkiye'nin duyduğu tedirginliği yararımıza çevirerek kullanmaya karar verdik. 69. FO 371R 8732-24-44. Türkiye'yi Sovyetler Birliği ile tehdit etme taktiğini İngiltere 1943 boyunca da gündeme getirecektir. Ama bu İngiltere'nin umduğundan çok farklı sonuçlar doğuracak ve Türk devlet adamlarının kendilerinden başka kimseye güvenmeme eğilimini güçlendirecektir. 25. ayrımın sonu sayfa 186.